Ayrım 6. Gök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşağal. 3.12. Diplomasi ve Savaş. Milattan önce 198 yılına gelindiğinde Hunlarla Çinliler arasında bir barış anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Hun hükümdarı Shen Yu bir Çinli prenses ile evlenecekti. Han İmparatorluğu belirli bir miktar ipek, şarap ve yiyeceği ihtiva eden hediyeler toplamını her yıl birkaç defa Hunlara yollayacaktı. Çinliler nezdinde Hunlarla Hanlar eşit ve kardeş devlet gibi görülmek istense de uluslararası ilişkilerde Hunların üstünlüğü başlamıştı. Vergi ve hediye karşılığında artık Hunlar Çin topraklarını istila etmeyeceklerdi. Bu yılda Prenses Liu Qing Hunlara gelin olarak gitti. Neticede tarihte ilk defa Ho Chin akrabalık yoluyla barış anlaşması imzalandı. Milattan önce 192 yılında İmparator Huai tahta çıkınca Motu ile evlenmesi için yine bir Çinli prensesi gönderdi. Bu imparatorun hükümdarlığı esnasında esas güç annesi Lü'nün elindeydi. Motu bu sefer ona bir mektup yazarak dedi ki, ''Ben sazlıklar arasında doğup sığır ve at topraklarının vahşi bozkırlarında büyütülmüş yalnız bir dul hükümdar. Çin'e seyahat etmek özlemiyle çok defa sınır bölgesine gelmişimdir. Zat-ı şahaneleri de yalnız bir yaşam süren dul bir hükümdardır. İkimiz de zevklerden mahrum bir yaşam sürmekte olup kendimizi eğlendirme imkanımız yoktur. Ümidim, İkimizin birbirimizde olanları, olmayan eksikliklerimiz için değiş tokuş etmemizdir. Bu mektupta Motu, Çin üzerinde tamamen hakim olmak için genç prenses yerine yaşlı imparatoriçe ile evlenmeyi tercih ediyordu. Çünkü yukarıda da vurgulandığı gibi aşırı kalabalık ve büyük ayrıca nemli sıcak iklime sahip Çin'in kolayca fethedilmesi ve idare edilmesi bunlar açısından çok zordu. İmparatoriçe Lü de bu mektuba şöyle cevap verdi. Yaşım ilerlemiş ve gücüm zayıflamaktadır. Saçlarım ve dişlerim dökülmekte, düzgün ve dengeli bir şekilde dahi yürüyememekteyim. Shan Yu, Motu, herhalde çok abartılmış haberler duymuş olmalı. Ben kendisini bu kadar alçaltmasına layık değilim. Ancak ülkem hiçbir yanlış yapmadı ve ümidim kendisinin ülkeme zarar vermeden sakınmasıdır. Bunun üzerine isteklerinden vazgeçen Motu, İmparatoriçe'ye teşekkürlerini sunmak için bir elçi yolladı. Eski Ho Chin Anlaşması'nın devam ettiği bildirildi. Aşağı yukarı 15 yıl sonra, M.Ö. 176 yılında Motu, İmparator bana cüretkârını daha da arttırdığını hissettiren bir mektup yolladı. Bu mektupta Motu kendisini Gök Tanrı tarafından kurulan Hunların imparatorluğunun büyük Shan Yu'su olarak göstermekteydi. Devamla mektupta, gökün yardımı, savaşan erlerimizin mükemmelliği ve atalarımızın gücüyle, aşiretin her üyesini keserek veya itaate zorlayarak, Yuqi'yi silip süpürmeyi başardık. Üstelik Lulan, Wusun ve Huqi kabileleriyle civardaki 26 devleti de fethetti. Böylece hepsi Hunların halkının bir parçası oldu. Yay çekerek yaşayan tüm halklar artık tek ailede birleşti ve tüm kuzey bölgesi barış içinde. Böylece ben şimdi silahlarımı bırakıp askerlerimi dinlendirmek ve atlarımı otlaklara çıkarmak istiyorum. Bu yakın geçmişte olan olayı unutup eski anlaşmamızı tekrar yürürlüğe koymak arzusundayım. Mektuptan anlaşıldığına göre, Yuqi'lar ve diğer Orta Asya boylarını itaat altına aldıktan sonra Motu kendini daha da güçlenmiş hissediyordu. Yani o zamanın dünyasında Çin sınırlarının dışının tek hakimi oydu. Onun istekleri Çin sarayında uzun süre enine boyuna tartışıldı. İmparator Wan eski anlaşmayı tekrar kabul etmek zorunda kaldı. Neticede Orta Asya'nın en büyük imparatorluğu haline gelen Asya Hun İmparatorluğu'nun bu durumu, M.Ö. 174 yılında Motu'nun ölümünden sonra oğlu Chiyu, Lao Shang, M.Ö. 174-160 zamanında da devam etmiştir. Motu'nun M.Ö. 174 yılında ölümü üzerine oğlu Laoshang, Shanyu, Hun İmparatorluğu tahtına geçti. Diğer adının Chiyu olduğu ifade edilmektedir. Laoshang, yaşlı ve üstün babasının hakimane politikasını aynen devam ettirdi. M.Ö. 166 yılında 140 bin kişilik ordusuyla Kansu'daki Anting'i ele geçirdi. Çinliler Hun saldırısına karşı Chao adlı generallerini kendi taraflarına geçen bazı Hun kabilelerini silahlandırarak onların üzerine yürümek istediler. Ancak başarılı olamadıkları gibi Hunların karşı hücumu sayesinde Çin'deki Han hanedanının imparatorunun sarayı, birçok şehir ve kaleler yıkıldı. Neticede Çinliler eskiden olduğu gibi barış teklif etmek zorunda kaldılar. Hunlara ödedikleri vergiler arttırıldı. Çin imparatoru barışı ihlal eden tebaasının cezasının idam olduğunu ilan ediyor, anlaşma gereğince Hunların Çin'e iltica etmelerini engelliyordu. 3.13. Devam eden Hun akınları. Chi Yun'un de oğlu Chun Chen'in M.Ö. 160-126 saltanatının ilk 20 yılında Hun üstünlüğü sürüyordu. Ancak onun ve diğer devlet adamlarının başarısız idaresi ülkedeki huzuru sarsmaya başladı. M.Ö. 160 yılında onun ölümü üzerine oğlu Chun Chen hükümdar oldu. O da Çin'e karşı aynı politikayı devam ettirdi. M.Ö. 158 yılında Chun Chen, Shanyu, 30 bin kişilik bir süvari birliğini Shang kumandanlığını işgal etmesi için gönderdi. Bundan sonra 30 bin kişilik bir Hun ordusu da Yungchung'a saldırmıştı. Dağların yükseklerindeki işaret ateşleri başkent Changhan'a kadar ulaşmıştı. Eskiden Çin'de düşman kuvvetleri yaklaştığında işaret ateşleri yakılırdı. Çok düşman gelmesi çok ateş yakılması demekti. Çok ateş yakılması ve bunların başkente ulaşması Hunların arka arkaya büyük ordularla sefer düzenlediğinin belirtisidir. Bu seferler neticesinde tahta geçen her Shanyu'nun Çin'e akınlar yapmak suretiyle eski hakimane politikayı sürdürmek niyetinde olduğunu gösteriyordu. Uzun süren akınlar, Çin'deki Han hanedanı imparatoru Ban'ı Ho Chin anlaşmasını değiştirmeye sevk etti. Her iki ülke arasındaki sınırlarda bulunan pazarlarda Hunlarla ticaret yapılmasına izin verdi. Diğer taraftan bir prensesi Hun hükümdarıyla evlenmesi için onlara yollamış, yıllık Hunlara verilen verginin miktarını 1000 altına çıkarmıştı. 3.14. Sınır pazarlarının açılması ve değişen stratejiler. Bu tür gelişmeler arasında sınır pazarlarının açılmasının çok stratejik önemi vardır. M.Ö. 169 yılında ünlü devlet adamı Chia Yi'nin sınır pazarları hakkında bir raporu vardır. Şöyle: Hunların çok acil ihtiyaçları olan sınır pazarlarıdır. Kuanshi. Ve bunları bizden alabilmek için zor kullanmaya dahi başvurarak uğraştılar. Zat-ı şahanelerinin Hunlarla barış yapmak için onlara zengin ve gösterişli hediyelerle elçiler yollamalarını ve bu imkanı kullanarak aslında kaygıyla aldığımız karar olan büyük ölçekli sınır pazarları kurma isteklerinin lütfedileceği kararımızın onlara bildirilmesini sağlamanızı ısrarla arz ederim. Elçilerimiz döndükten sonra stratejik önemi olan bölgelerde derhal çok sayıda pazarlar açmalıyız. Her bir pazar yerinde bizim kendi savunmamız için yeterli olacak askeri güç bulundurmalıyız. Her bir büyük sınır pazarında çiğ et, şarap, pişmiş pirinç ve lezzetli ızgaralar satan dükkanlar açılmalıdır. Bütün dükkanlar 100 ila 200 kişiye hizmet edecek büyüklükte olmalıdır. Bu şekilde Çin Seddi'nin dibindeki pazarlarımız Hun ile kaynayacaktır. Üstelik eğer kralları ve generalleri Hunları kuzeye dönmek için zorlarsa, ister istemez dönüp krallarına saldıracaklardır. Hunlar bizim pirincimiz, güveçlerimiz, kebaplarımız ve şarabımıza ısrarlı bir tutku geliştirince bu onların öldürücü zayıflıkları olacaktır. Hunlar ekonomik açıdan rahatlayıp sınır pazarlarından aldıkları Çin ürünlerine alıştıktan sonra kendi özelliklerini kaybetmeye başlayacaklardı. İmparator Qing'in hükümdarlığı esnasında ve İmparator Wu'nun saltanatının ilk yıllarında, M.Ö. 156-135, Hunlar eskisi kadar Çin topraklarına büyük akınlar yapmadılar. Buna rağmen Han Hanedanı yıllık vergiyi hiçbir zaman kesmedi. Ancak bu eski Ho Chin Barış Anlaşması uyarınca Hunlara ödene gelen vergi hediyeler Han İmparatorluğu'nun bütçesine çok ağır gelmeye başlamıştı. Diğer taraftan sınır pazarlarında Hunlara çok iyi davranılıyordu. Neticede kurulan yakın ilişkiler Hunlarla Çinlilerin yakınlaşmasına yol açtı. Ticaret daha da genişletildi. Hunların ileri gelenlerini etkilemek için gönderilen hediyeler fazlalaştırıldı. M.Ö. 156 tarihinde Han Hanedanı İmparatorunun ölmesi üzerine ortaya çıkan karışıklıklardan yeteri kadar faydalanılamadı. Bu durum Hun siyaseti açısından önemli bir kayıp olarak gözükmektedir. Tahta geçen Çin İmparatoru Hun hükümdarının bu hareketini memnuniyetle karşılayarak bir prenses gönderdi. Onun bu tavrı devlet adamları arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştu. Bazı kumandanlar Shan Yu'ya danışmadan Çin'e akınlara başlamışlardı. Bazı boylarsa Çin'e ilticaya kalkıştılar. Milattan önce 198-135 arasında Çinlilerle Hunlar arasında ondan fazla Ho Chin anlaşması, evlilik sonucu olarak akrabalık yolu ile barış imzalanmış. Hunlar sürekli tavizler koparmayı başarmışlardı. Buna rağmen Çin'e karşı Hun akınları sürüyordu. Mesela M.Ö. 144'te Hunlar Shan garnizon kumandanlığının içlerine kadar ilerlemişler, hatta imparatorluk ahırlarından at almışlardı. M.Ö. 142'de Yanmen istila edilmiş, kendileriyle çarpışan kumandan Feng Qing öldürülmüştü. 3.15. Batı penceresi Çin'e açılıyor. Bu arada Çinliler bir elçileri sayesinde Batı Türkistan'ın diğer halkları Yuçiler, Wusunlar ile temasa geçmişler ve Hunlara karşı ittifak yapmışlardı. Çin'e karşı askeri üstünlüklerini M.Ö. 119 yılında bir savaşta kaybeden Hunların mücadelesi durmadı. M.Ö. 56 yılına kadar bağımsızlıklarını korudular. Dışarıda Çinlilere karşı savaştıkları gibi ülke içinde de onların müttefikleri Wuhuanlar, Hisenpiler, Tinglingler ve Wusunlarla mücadele ediyorlardı. Çinli memurların, casusların ve diplomatların Hun arazisinde serbestçe gezmeleri, Türk boyları ve diğer tabii kavimler arasında yıkıcı propaganda yapması dengeleri değiştiriyordu. Bu gelişmeler Çinlilere artık Hunlara karşı harekete geçme vaktinin geldiği izlenimini veriyordu. Milattan önce 135'te yerel çarpışmaların birinde Hunlar ilk defa barış yapmak durumunda kaldılar. Arkasından Wusunlar Hunlardan ayrıldılar. Başka bir Hun boyu da Çin'e bağlandı. Sonuçta Çinliler artık politikalarını değiştirmeye karar vermişlerdi. 3.16. Hunlarla kurulan tuzaklar. Milattan önce 134 yılı Hun ve Çin ilişkilerinin dönüm noktasıdır. Söz konusu tarihte Mai'li bir tüccar Niye Wang'ı Çin imparatoruna Hun kuvvetlerini Mai'de bir tuzağa çekmeyi teklif etti. Uzun tartışmalardan sonra teklif İmparator Wu tarafından kabul edildi. Bir sonraki yıl Ni Hunlara gitti ve Shan Yu'ya "Ben Mai şehrinin askeri valisini ve idarecisini öldürebilirim. Sonra şehri sana teslim ederim. Sen de oradaki bütün zenginlikleri ve malları ele geçirirsin." dedi. Onun sözlerine inanan Shan Yu, onun düşüncesine göre hareket etmeye karar verdi. Sonra Ni, idamını bekleyen bir kişiyi öldürerek, Shan Yu'nun elçisine göstermek için şehrin dışına asıp, ona "Mai'nin yerel yöneticisi artık öldü. Lütfen çabuk hareket edin," dedi. Duruma aldanan Shan Yu, 100.000 süvariyle Çin'e giden geçide girdi. Bu arada Han güçleri 300.000 kişilik güç halinde etraftaki vadilerde bekliyordu. Ne var ki Mai'ye 100 kala, yaklaşık 50 kilometre, Shan Yu kendisine kurulan tuzağın farkına vardı ve geri çekildi. Bu olay, 70 yıldan fazla süren Çin ilişkilerinde Hun üstünlüğüne son veriyordu. Çünkü Çinliler savunma politikasından vazgeçerek saldırı planları yapmaya başlamışlardı. Milattan önce 130'da Hunlar 10 bin kişilik bir ordularını Yanmen bölgesine akına gönderdiler. Buna rağmen milattan önce 129 yılına kadar büyük çapta bir savaş patlak vermedi. O yılın sonbaharında İmparator Wu 4 generali 10'ar bin kişilik ordularla Weqing, Kung Sun Ho, Kung Suna Ao ve Liu Kuang sınır pazarlarında Hunlara sürpriz saldırı yapmaları için yolladı. Savaşlardan hiçbir netice çıkmamasına rağmen sınır pazarlarının seçilmesi ilginçti. Çünkü çok sayıda Hun pazarlara alışverişe için geliyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 62.